Memleketin ve Dünyanın Hali hafta içi her sabah Seyir Hali programında. Ben Ali Çağatay, her sabah RSFM'deyim. Sabah kahvenizi yudumlarken, kapıdan çıkarken, aracınıza binerken ve direksiyon başında hep kulağınızda olacağım. Her gün okuduğunuz, izlediğiniz, dinlediğiniz haberlerin neden, niçin ve ne amaçla yapıldığını bilmek istiyorsanız bize kulak verin. Haberlerin kodlarını birlikte çözelim.
Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah saat 7 ile 9 arasında RSFM'de. Ali Çağatay'la Seyir Hali devam ediyor.
Evet, iki telefon bağlantımız olacak. Arka arkaya bir tanesi Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu yani KESK eş genel başkanı Şükran Kablan Yeşil'le memur maaş zamlarını, memur ve emekli zamlarını konuşacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir'le de taksi plakalarıyla ilgili olarak Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ortaya çıkan çıkmazı konuşacağız. 8 kez getirilen önergenin reddedilmesiyle ilgili süreci konuşacağız. Acaba nasıl bir çözüm bulabilecekler? Çözümü yok ama yine de üzerinde konuşmaya değer olduğunu düşündüğüm için onunla da bir konuşma yapacağız. Şimdi eğer çok sıkıldıysanız sizi biraz rahatlatacak bir haber vereceğim. Deniz Akkaya biliyorsunuz 3 günlüğüne cezaevine girdi. Bir zorlama hapsiydi. Bu zorlama hapsini tamamladı ve dün tahliye edildi. Tahliye edilir edilmez bazı açıklamalar yaptı. Okuyacağım sadece yorumsuz. Zaten siz ifadeyi duyduğunuz andan itibaren bir yorumun kendiliğinden geleceğini biliyoruz. Şöyle dedi. Bu 3 gün bana hayatımda yaşayamayacağım bir deneyim ve gözlem fırsatı verdi. Ben 3 gün bol bol kitap okudum. Doğan Cüceloğlu'nun kitaplarını okudum. Gayet paşalar gibi yattık çıktık. Dananın kuyruğu kopacak ama arkadaşlar zaten savcılıkta da bu FETÖ ilişkileriyle ilgili bizim randevularımızı almıştık. Bunları konuşmamam için tedbir alınmış dedi. Bir de tehdit etti FETÖ meselesi. Bu Doğan Cüceloğlu meselesi acaba şeye döner mi Onurcuğum bilmiyorum. Hani bu kürk mantolu Madonna, bildiğimiz Madonna diyen okuyucuya döner mi? Bir teste tabi tutmak lazım Deniz Akkaya'yı. Deniz Hanım gelin bakalım şu Doğan Cüceloğlu'ndan ne okudunuz bize bir anlatın dersek acaba ne çıkar bilmiyorum. Ama okumuştur tabi yani o 3 günü herhalde boş boş geçirmemiştir. Bakanlıktan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile ilgili bir açıklama geldi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün halatları değiştirilecek biliyorsunuz. Ve bu halatların değişimi 900 gün sürebilir diye medyada haberler yer aldı. Bunun üzerine dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıklama yaptı. Dedi ki açıklamada 900 gün değil geceleri çalışmak kaydıyla 75 günde bitireceğiz dedi. Açıklama şöyle okuyorum sonra üzerine iki cümle söyleyeceğim. Ülkemizin en önemli projelerinden olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 88 yılında işletmeye açılmış olup ülkemizin en yoğun trafik askısının üstünde bulunmaktadır. Günlük ortalama trafiği 240 bin araç olan hizmete açıldığı yıldan itibaren ağır taşıt trafiğinin büyük bir kısmını taşıyan köprünün askı halatlarında ihtiyaç duyulan bakım ve onarımların yapılması zarureti doğmuştur. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün askı halatlarının değiştirmesi işleri çalışmalar ayda 5 gece olmak üzere toplam 75 gece çalışmasıyla tamamlanacaktır. Çalışmalar esnasında köprü trafiği hiçbir şekilde kapatılmayacak. Yoğunluğun en az olduğu gece saatlerinde ihtiyaç halinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında sadece tek şerit kapatılarak trafik akışı etkilenmeyecek şekilde yürütülecektir diye açıklama yaptı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Hemen söyleyeyim. Bence 900 gündü fakat birdenbire kıyamet kopunca siz ne yapıyorsunuz deyip müteahhit firmayla ilişkiye geçirip bunu derhal en kısa zamanda deruhte edin talimatı gitmiştir. O talimat sayesinde 75 güne indi. Bu arada hiçbir şekilde kapatılmayacak diyor. Bir şeridi kapatıyorlar. Zaten bir şeridi kapattınız mı köprüden medet ummayın. O köprü artık ondan sonra kapalı bir köprü gibi iş görecektir. Önümüzdeki 75 gün eğer vaatlerinde dururlarsa Allah İstanbul halkına sabırlar versin. Çileli günlerimiz başlıyor. 75 günü yazıyoruz bu kenara. Eğer 75 günde biterse Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'na bir plaket göndereceğiz burada. Onurcuğum bir plaket siparişi verin, hazır olsun. Yani olmazsa plaketi bir dahaki başarılı işinde veririz. Yani o plaket elimizde hazır bulunsun, kendisine göndereceğiz. Afyon, Uşak, Kütahya'da bir havalimanı var biliyorsunuz. Çok tartışmalara konu olan, yolcu kapasitesinin asla doldurulması mümkün olmayan garantilerle inşa edilmiş Zafer Havalimanı. IC Holding, İbrahim Çeçen Holding tarafından yapıldı. Geçen yıl mesela taahhüdün %1'ini ancak karşıladı. Köprüden havalimanına inmesi beklenen uçak sayısı 1.280.000'di. 7.429 uçak indi. Zaten uçakların inişi ve oradaki nüfusu oranladığımızda bu 3 ilin nüfus toplamının biraz altında kalıyor yolcu sayısı. Böyle yani dışarıdan başka yerlerden Afyon, Uşak, Kütahya'ya yolcu gelmeyeceğine göre, oranın nüfusu da zaten yolcu garantisine eşdeğer olduğuna göre, hangi akla, hangi mantığa dayalı olarak bu garanti verilmiş bunu bilmiyoruz. Şimdi bu havalimanının satışı ile ilgili bir süreç başladı. Firma havalimanını satmaya karar verdi ama alacak kimse bulunmuyoruz, bulamadığımız bilmiyorum. Aklıma şey geliyor. Varlık fonuna devredilsin güzel güzel. Evet, oradan zaten ödüyoruz. Mesela Çaykur'u da oradan ödüyoruz. Her şeyi oradan ödüyoruz. Bunu da öderiz. Bunu da oradan öderiz. Yolu gösteriyorum. Eğer hani bir şey bulamazlarsa, çıkar yol bulamazlarsa varlık fonuna devrederler. Sen sağ, ben selamet, yolumuza devam ederiz. Melih Gökçek hakkında en sonunda nihayet bir soruşturma başlatıldı. Biliyorsunuz Mansur Yavaş 100'den fazla dosyayı tamamlayıp savcılığa bildirdik ama tek bir soruşturma açılmadı dedi 2 gün önce. Ve Mansur Yavaş'ın bu sözünden sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sonunda harekete geçti. Ve 801 milyon dolara mal edilen Anka Park'la ilgili olarak Melih Gökçek hakkında belge talebinde bulunuldu. Bize belgeleri gönderin, bu meseleyi soruşturacağız diye soruşturma başladı. Bakalım soruşturma nasıl gider? Milletin parasının çarçur edildiği ve Melih Gökçek'in çocuklar gibi eğlendiği, dinozorlar üzerinde poz verdiği parktan bahsediyoruz, Anka Park. Yeni bir kripto para vurgunu var. TODEX'in daha izleri silinmeden İstanbul'da kripto para dolandırıcılığı olaylarına bir yenisi eklendi diyor haber. CNN Türk'ün haberi bu. Kısa sürede %100 kar vaadinde bulunan ve 1 milyar liralık kripto parayı alıp kayıplara karışan kişiler aranıyor. Soruşturmayı Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Yatırımcılara Dogecoin Mining adı altında bir sistem kurmuşlar. Ve 40 günde %100 kar garantisi vermişler. Ama %100 kar garantisini bir müddet ödemişler birkaç kişiye. Müşteri çağırmak için Telegram üzerinden bir grup kurmuşlar. O gruba katılan 1500 kişinin paralarını almışlar. Sistem bir süre çalışmış. Sonra 3 ayın sonunda sistemi yapan her şeyi toparlamış, sistemi de kapatmış ve gitmiş. Şu anda kayıp aranıyor. 350 milyon Dogecoin toplanmış bu arada. 1 milyar lira civarında bir paradan bahsediyoruz. Kayıp paradan, halkın parasından bahsediyoruz. Evet, bizden olsun, çamurdan olsun yaklaşımı sürüyor. Nerede? Kamu diplomasisinde. Kamu diplomasisi bizden olmayana yaşamak haram noktasına doğru geliyor ağır adımlarla. Hatta ve hatta bizden olmayana yağmurlu günde su yok. Tam iş bu noktada. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Emine Gülüzar, Emecan, Türk Telekom'da dava konusu olan haciz dosyalarının, icra dosyalarının Ankara Barosu'na kayıtlı olan avukatlara, İstanbul Barosu ve Ankara Barosu'na kayıtlı olan avukatlara verilmediğini, ikinci baro denilen, hani ikinci bir baro kuruldu ya biliyorsunuz, iktidar kanadını temsil eden avukatların örgütlenmesi olarak barolar arasında ikilik ortaya çıktı. Burada da şu anda Barolar Birliği Başkanlığı yapan zatın çok büyük sorumluluğu var. Tarih onu affetmeyecek. İleride bu barolar arasındaki ayrılık neden oldu derlerse sebebi bu. Ama bir süre sonra bu, yani tabii bu dönem bitecek. Yeniden barolar tekçil bir yapıya kavuşturulacak. İkinci barolara veriyormuş Türk Telekom. Tüm icra dosyalarını ikinci baroya kayıtlı olan avukatlara veriyormuş. İddianın kaynağı bir milletvekili, o yüzden itibar etmek zorundayız. Zaten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'na bir soru önergesiyle de sormuş bunu. Adil Bey'in plaketi hazırlanıyor mu? Sipariş verdik. Tamam. Peki. Emine Gülizar Emecan, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili dedi ki, avukatlar arasında politik gerekçelerle ayrım yapılıyor ve dosyalar buna göre dağıtılıyor. Hukuk bürolarındaki binlerce çalışan dosya ataması yapılmadığından işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Uluşturma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun bizzat talimatıyla ikinci baroya üye olmayan hiçbir avukata iş verdirilmediği, daha önceden iş alan ancak ikinci baroya geçmeyen avukatlardan dosyaların da geri istendiği, yeni dosya verilmediği de avukatlar tarafından biliniyor. Bir de geçmişin de izlerini sürüyorlar. Bugüne kadar verilen dosyaları da geri alıyorlar. Yani hakikaten akıllara zarar verici bir durum. Gelelim, İstanbul'da bir rahatlatıcı eylem var. Bu rahatlatıcı eylemin kaynağı, tahmin edeceğiniz gibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Bazı meydanların trafiğe kapatılması, bazı caddelerin yaya trafiğine açılması ile ilgili bir süreç var. Bu süreçlerden bir tanesi de Laleli civarında Ordu Caddesi'nde oldu. Ordu Caddesi UKOME kararıyla kapatıldı trafiğe. Çok olumlu bir adım bu. Bunu destekliyoruz. Nedenlerini de birazdan söyleyeceğim. Dünya, uygar dünyada bunun izleri çok fazla. Bundan böyle Ordu Caddesi'nde saat 10 ile 21 arasında araçlar giremeyecekler. Yük boşaltma, doldurma ya da nakliye yapacak araçlar 21 ile saat 10 arasında orada bulunabilecekler. Diğer saatler zarfında yalnızca yayalara açık olacak. Bu proje bir İstanbul ya da Türkiye projesi değil. Bu bir uluslararası proje. Bu uluslararası projenin sahibi de Michael Bloomberg. Bloomberg Philanthropies kuruluşunun aynı zamanda başkanı, bir hayır kurumu. Biliyorsunuz zenginler böyle hayır kurumları kuruyorlar. Orada dünya halklarına kendilerince yardımcı oluyor. Ama Michael Bloomberg'ün bu eylemi bence çok işe yaradı. Birkaç yerde örneğini gördük. Örneğin şehirlerde insanların rahat yaşayabilmeleri için ve kendilerini mutlu hissedebilmeleri için trafiğe kapatılmış alanlar tahsis ediyorlar. O vakıf geliyor, o kenti gözden geçiriyor. İstanbul'la ilgili bu etüdü yaptılar. Ve bundan 5 yıl kadar önce Michael Bloomberg'ün bu hayır kurumu, daha doğrusu vakfı, bu etüdü yaptı. Mesela Taksim alanının yayalara açılması ve trafiğe kapatılması bu planın bir parçasıdır. Beyazıt alanının keza kısmen trafiğe kapatılması yine bu planın bir parçasıdır. Sultanahmet Meydanı'nın trafiğe kapatılması yine bu planın bir parçasıdır. Ayrıca Türk icadı diye lanse edilen ve işte muhteşem belediye başkanı Kadir Topbaş'a atfedilen metrobüs projesi de yine bu planın bir parçasıdır. Bu plan çerçevesinde trafiğin çok yoğun olduğu, raylı sistemlerin de gelişmediği kentlerde metrobüs hatlarının oluşturulması tavsiyesi Michael Bloomberg Vakfı tarafından pek çok metropole tavsiye edilmiştir. Bunlardan bir tanesi Bogota. Ben bizatihi gördüm metrobüsü, hatta gördüğümde de çok şaşırdım. Bir tanesi de Bangkok, Tayland'ın başkenti. Oralarda metrobüs var. Ben Bogota'da metrobüsü gördüğümde çok şaşırmıştım. Dedim ki bizde, sadece bizde yokmuş. Oysa o dönemde Kadir Topbaş bunu biz icat ettik, büyük buluş falan diye lanse etmişti. Öyle değil, öyle olmadığını anladık. Yani bu bir plan, ama güzel bir plan. O plana iştirak etmiş olması bile önemli. Meydanları halka açıyorsunuz, trafiğe kapatıyorsunuz. Halkın rahatça gezebileceği alanlar tahsis ediyorsunuz. Koşu yolları tahsis ediyorsunuz, bisiklet yolları tahsis ediyorsunuz. Yayaların güvenle geçiş yapabileceği yaya hatlarını artırıyorsunuz. Mümkün olduğu kadar yaya trafiğini yerin üstüne, araç trafiğini yerin altına aktarıyorsunuz ve yayaların daha rahat hareket etmesini sağlıyorsunuz. Türkiye'de özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde bunun tam tersi yapıldı. Mesela Melih Gökçek döneminde bol bol üst geçit yapıldı. Avrupa'ya bakın, mesela Avrupa'nın kentlerine bakın, üst geçit çok fazla göremezsiniz. Vardır ama çok değildir. Türkiye'deki kadar bol üst geçidin olduğu başka bir ülke yoktur. Çünkü çok kolaydır. Trafiği aşağıya almak yerine, yani araçları aşağıya almak yerine insanları yukarıya çıkarıyorsunuz. İnsanlar oradan merdivenleri tırmanarak, işte yaşlı, hasta, sakat gibi insanları da düşünmeden üst geçitler yapıyorsunuz. Bir de tuhaf üst geçitler yapıyorsunuz. Yani her biri bir ucube olan üst geçitler yapıyorsunuz. Bütün bunlar Ankara Büyükşehir Belediyesi o dönemde Michael Bloomberg'in bu projesine cevaz vermedi. Vermediği için kendi kafasına göre takıldı. Ama İstanbul'da Kadir Topbaş bu projeye onay verdi ve o günden bugüne hem İstanbul'da bisiklet yollarının güzergahı arttı, hem yaya yolları daha fazla artmaya başladı. Meydanlar trafiğe kapatıldı. Koşu yolları tahsis edildi. Kentlerin bazı bölgelerinde oturma mekanları oluşturuldu. Banklar ve sıralar konularak insanların yeşillik karşısında huzur içinde dinlenebilmelerine fırsat sağlandı. Şunun için getirildi. İnsanların huzur içinde olmasını istiyorsanız onları kente rahat ettirin. Onları kente rahat ettirmezsiniz. Yani bir yerden bir yere gidişlerini kolaylaştırmazsanız ya da onlara yeterince dinlenme fırsatı vermezseniz bir gün o halk isyan eder dedi. O planın parçası olarak Ordu Caddesi trafiğe kapatılmıştır. Biraz uzunca oldu ama izahatı yaptım ki hani böyle bu bir Türk icadı falan değil. Öyle düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Peki geldik memur maaşlarını konuşacağız. Cumhurbaşkanına göre 5000 liranın üzerine çıktı bütün maaşlar ama biraz önce Hakan Kara'nın tweetinden de anladık ve medyada paylaşılanlara göre de düşündüğümüzde şu anda adı memur olan pek çok kimse aslında memur değil. Çünkü 5000 liranın altında alan hala memurlar var. Telefon attığımızda Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu yani KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşilber. Şükran Hanım hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler efendim. Şimdi bize hem memur ve emekli zamları ile ilgili hem rakamlardan bahsetmenizi rica ediyorum. Biz de eksik biliyor olabiliriz. O bakımdan izleyicilerimizden de bilmeyenler olabilir. Önce bir ne alındı, kaç para alacaklar? İşte birinci yıl ne kadar, birinci yılın ikinci yarısında ne kadar, ikinci yılın ilk yarısında, ikinci yarısında ne kadar? Bir de hak edilen bir ücret sistemi geliştirilmiş midir? Ve bu zamlar neden sizin açınızdan kabul edilemez? Buyurunuz.
Evet. Öncelikle seyir hali dinleyicilerini bir kez daha selamlamak isterim. Size de iyi yayınlar dilerim.
Sağ olun.
2022-2023 yılını kapsayan işte kamuda yaklaşık aktif çalışan 3,5 kamu emeklisi, emekli kamu emeklisi olarak da 2 milyon yani toplamda 5,5 milyon bir ücret artışı beklentisi içerisinde olan insandan söz ediyoruz.
Evet.
2 Ağustos'ta başladı görüşmeler. 12 Ağustos'ta hükümetin ilk teklifini açıkladı ve 23 Ağustos'ta da memur senle birlikte imza attıkları mutabakatla son buldu. Peki ne oldu? Kamu emekçileri ve emeklilerin ne buldu buradan? Onun üzerine birkaç söz söyleyelim ama öncelikle şunu belirtmek isterim. Memur sen imza attığının ötesinde önce %21 artı 600 TL seyyaneden ve refah payından hak talep etmiş idi. Hem evet. 22 hem 23 yılı için. Peki hükümet ne dedi? Neye imza atıldı? 2022 yılı için ilk 6 ayda %5, ikinci 6 ay için %7 bir ücret artışı uygun görüldü. 2023 yılı için ise %8 ve ikinci 6 aylık dilim aslında da %6'lık bir kamu emekçilerine ücret artışı uygun görüldü. Bu ne anlama geliyor? Söz konusu uygulamada olan bir gelir vergisi sistemi var.
Evet.
Bu gelir vergisi sistemiyle de kamu emekçileri işte Temmuz ayından itibaren %5 gibi yansıdığı iddia edilecek olan bu ücret artışını çok daha yüksek bir miktarda kesintiye verecekler. Yani tam olarak kaşıkla verilip bir kepçeyle alınma hali var.
Evet.
Sadece bu da değil. Yıllardır birikmiş birçok sorun bu toplu iş sözleşmesi döneminde çözüm bekliyordu. Masaya oturan 3 konfederasyon da çeşitli şekillerde dile getirdi. Biz de tek olarak yıllardır dile getirdik ve özellikle başta insan da yaşayacak bir ücret talebinin hem çalışırken hem emeklilikte elde edilebilmesi için 3600 ek göstergenin uygulamaya konulması çok temel bir talebimiz. Çünkü biliyorsunuz yarı yarıya düşüyor emeklilikte ücretler şu an mevcut olan gösterge ek göstergesiyle.
Evet.
Ve zaten yıllardır da gündemde işte geçtiğimiz seçim döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda da bir söz verdi ve 2,5 milyondan fazla kamu emeklisi gerçekten gözü kulağı burada idi. Bu mutabakat döneminde görüşmelerde de gündeme geldi, bizim tarafımızdan da gündeme geldi ama ne yazık ki vaadi geçmeyen söylemlerle geçiştirildi. Buna dair somut hiçbir adım atılmadı. Yine kamuda en temel sorunlarımızdan birisi olan güvence istihdam var. Son 7 yılda kadrolu personel alımı yerine sözleşmeli, ücretli gibi farklı istihdam biçimlerinde personel alımı söz konusu. Sözleşmeli personel alımı %362 oranda artmış bir durumda ve bu bir güvencesiz çalışma ortamı yaratıyor. Yani kadrolu çalışan bir kamu emekçisiyle aynı işi yapan bir sözleşmeli kamu emekçisi birçok konuda daha geriden geliyor hakları evet. konusunda. Buna dair bir düzenleme talebimiz vardı. Bununla da ilgili sürece yayan, net bir şey söylemeyen, yani 500 bin kamu emekçisinden söz ediyoruz bu şekilde istihdam edilen şu an için. Herhangi somut bir şey çıkmadı. Kadınların çok ciddi talepleri vardı. Biliyorsunuz ülkemizde şiddet, taciz, mobbing, bunlar kamusal alanda da iş çalışma hayatında biz kadınların çok sık karşılaştığı bir durum. Bu ayrımcılığın ve eşitsizliğin kaldırılmasına dair düzenlemeler yapılması, kadın emekçilerin taleplerinin işte toplu iş sözleşmesinde ayrı başlıklarla ele alınıp buna dair bir söz kurulması gibi geçmişten bugüne kadınlar olarak taleplerimiz vardı, yok sayıldı, hiçbir şekilde dile getirilmedi. Ücret artışı konusunda da bugün gerçekten gerçek enflasyonun %45'leri geçtiği, takla attırılarak TÜİK'in işte çarpık rakamlarının %19'ları bulduğu ifade edildiği bir ülkede %5 gibi, %7 gibi memur kamu emekçilerine hakaret eden bir ücret artışını biz tabii ki olarak kabul etmekten dile getirdik. Çünkü bugün hiçbirimizin ücreti gerçekten insanca yaşayabilir bir durumda değil. Elektrik, doğalgaz, faturalarını ödeyebilir durumda değil. Hep beraber sizler de yaşıyorsunuz ve biliyorsunuz ki otomatiğe bağlandı bunların artış zamları, aylık artışlar oluyor ve bir kamu emeklisine yapılan %5'lik artışla bunu karşılayabilmesi, çocuklarımıza eğitim, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi, bugün çarşıya, pazara, markete girdiğimizde gönlümüzce alışveriş yapabilmemiz, yani gerçek enflasyon karşısında yaşamış olduğumuz bu mağduriyetin bu 6. dönem toplu iş sözleşmeleri diye ifade ettiğimiz bu dönemde bu mağduriyetin daha fazla arttırıldığını, hükümet ve memur sen eliyle milyonlarca kamu emeklisi aileleriyle beraber düşündüğümüzde 2 milyonu aşan bir kitleden söz ediyoruz bu ülkede karşılığında aslında baktığımızda. Daha fazla yoksulluk ücreti getirmiş oldu. Siz bugün kamuda %5'lik kamu emekçisine artış yaptığınız zaman ev kiraları %6'lık artıyor. Siz zam aldınız diyor. Biliyorsunuz sokağa çıktığınızda hepimiz karşılaşıyoruz. Bugün siz kamu emekçilerine bir ücret artışı yaptım dediğiniz zaman bunun tüm temel gıda ürünlerinde başka bir karşılığı oluyor ve her geçen gün bizlerin alım gücü düşüyor. Maalesef sadece bununla kalmadı bu toplu iş sözleşmesindeki haksızlık, olumsuzluk ve mağduriyetler. Bir de kamu emekçilerinin işte antidemokratik bir yasa, biz bunu sürekli dile getiriyoruz. Çünkü hem örgütlenme önünde ciddi engeller oluşturuyor 4688 sayılı yasa, hem de grev hakkı tanımlanmıyor. Dolayısıyla bir pazarlık yapılmış olunmuyor. Hükümet bir teklif getiriyor.
Ve bu otomatik olarak kabul ediliyor. Evet.
Evet, aynen. Bu o teklif, hadi varsayalım ki bir dönem kabul etmedi memur sen tek yetkili konfederasyon imzaya. Hakem heyetine taşıyor. Orada daha komik bir durumla karşılaşıyorsunuz. Hakem heyeti diye 11 kişi tanımlanıyor. Bunun 6'sını zaten başkan da dahil hükümet belirliyor. Evet. Yani hani biz baştan beri bu masanın ne kadar antidemokratik, gerçekten kamu emekçilerinin iradesini yansıtmayan, yok sayan, taleplerini gözünü kulağını kapatan bir masa olduğunu sürekli dile getirdik. Bir kez daha bu konudaki kaygı ve itirazlarım haklı çıkmış oldu. Çünkü memur sen 3 gün önce demin sözünü ettim işte %21'lik, %17'lik artış talebi, ücret artışı talebini 3 gün önce bu ekmeğin hakkı, adaletin hakkı diye savunurken kapalı kapılar ardında hükümetle yaptıkları pazarlıklarla kamu emekçilerine satış sözleşmesini reva gördü. Hakikaten buna dair kamu emekçilerin çok ciddi bir tepkisi var. İnanılmaz bir tepkisi var. 400 TL'ye yükselttik. Bunu refah payı adı altında verdik diye bakanın bir açıklaması var. Ona da bir açıklık getireyim. Kamu emekçileri işte söz konusu 4688 sayılı yasanın 28. maddesinde toplu sözleşme ikramiyesi tanımlanır.
Evet.
Bu toplu sözleşme ikramiyesi zaten mevcut aslında uygulamaya baktığınızda adaletsiz ve eşitsiz bir uygulamadır. Ama toplu sözleşme metni, mutabakat metinleri anayasada da hani taşınamıyor, itiraz edilmiyor. Geçmişte biz buna itiraz ettik ama yol alınmadı. Şunu söylüyor 28. madde. Evet. Toplu iş sözleşmesinden yani bu sözleşmede çıkan kararlardan yararlanmak için sendika üyesi olan olmayan ayrımı yapılamaz diyor 28. madde.
Evet.
Ancak bu sözleşmede farklı bir şeyle karşılaştık. İşte 3 ayda bir işverenin sendikalı olanlara ödediği bir sözleşme ikramiyesi var ve bu miktar 135 TL'ydi. 3 aylık ama bunu
Evet.
Bu 3 aylık ödeneğin sendikalı olanlara bakın.
Evet.
400 TL'ye yükseltildi bu sözleşme döneminde. Aylık 85 liraya tekabül ediyor. İşte bu kamuda örgütlü olan, farklı sendikalarda örgütlü olan yaklaşık 2 milyona yakın kamu emekçisini ilgilendiriyor. Yani bundan kamu emekçileri... Anladım. Örgütlü olmayanlar yasanın örgütlenmesine izin vermediği
onlar yararlanamıyor.
Evet. Onlar
ondan da yoksun kalın.
Ama bununla yetinmedi memur sende hükümet bu dönem. Bir de %1 örgütlü olma şartı getirdi. Yani şöyle anlatayım size. Bir iş kolunda mesela diyelim ki eğitim iş kolunu düşünelim ya da büro emekçileri iş kolunu düşünelim. Eğitim iş kolu en yaygın kamu emekçilerinin en çok bulunduğu.
Evet.
Yaklaşık olarak 1 milyon 200 binden fazla eğitim iş kolunda çalışan var. Bu toplam çalışanın %1'inin örgütü olduğu bir sendika iseniz, bir sendika üye iseniz bu sözü edilen toplu iş sözleşmesi ikramiyesinden yararlanabiliyorsunuz.
Evet.
Yani eğitim iş kolunda şu an 47 sanırım. Evet, 47 tane sendika var örgütlü olan. Bunların sadece 4 tanesi %1'in üzerinde örgütlülüğü olan sendikalar. Geri kalanları yararlanamıyor bu söz edilen. Ve bunu da hem Memur Sen Başkanı Ali Yalçın hem de Çalışma Bakanımız refah payı adı altında verdik diye iddia etti. Yani yaklaşık 6 milyonluk bir kamu emeklisi de emeklisi gibi bir nüfusun içerisinde... %1 örgütlü olan 1 milyon 800 bine kişi. Buna neden ihtiyaç duydu? Ben onu da altını
lütfen. Evet, dinliyoruz.
Şimdi şöyle, aslında uluslararası anlamda da bizlerin üye olduğu sendikal konfederasyonlar ve sendikalar var. Memur senin örgütlenme yapısını işte hükümetin iktidardan güç alan bir şekilde olduğunu sürekli dile getiriyor. Bunu biz de dile getiriyoruz. Çünkü iş yerlerimizde çok karşılaşıyoruz. Güvencesiz bir istihdam biçimi olan sözleşmeli personel alımlarında işte sözleşmenin şeyin tamamlanabilmesi için kadroya geçebilmesi için belli bir süre var ve çok ciddi mobbing uygulanıyor bu konuda belli malum sendikaya üye olunması konusunda. Yine atamalardaki işte güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda belli bir kesim eleniyor. Belli bir siyasal fikri olan kişiler eleniyor. Yani memur senin üye sayısının işte 1 milyonu aşkın bir nokta ve bu tepkinin örgütlenmemesi bu sefalet zammına, sefalet artışına, yoksulluk artışına karşı kamu emekçilerinin tepkilerini durdurabilmek için İşveren tarafından ödenen bu işte 85 lirayı da kendi örgütsüzlükleriyle sınırladılar. Bu tamamen başta insan haklarına, örgütlenme özgürlüğüne, sendika seçme özgürlüğüne vurulmuş bir darbedir.
Peki. Şükran Hanım, süremiz çok az olduğu için bir telefon bağlantımız daha olacak ama çok kısa bir şey soracağım. Ona kısa bir yanıt verirseniz öyle noktalayalım. Şu anda son zam durumuna göre en düşük memur maaşı ve en düşük emekli maaşı vergiler çıktıktan sonra net olarak ne kadar?
Yani bu artış şu an en düşük kamu emekçisi maaşını bir yeni göreve başlamış, çok
evet,
uzun evli olmayan hizmetli, yani 15
Eylül tamam,
üzerinden hizmetli üzerinden hesaplıyoruz.
Tamam.
Bu da 4.333 TL'ye denk.
Peki, dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın 5.000 lira demesi aslında doğru değil. Tamam. Emeklilerde durum nedir orada?
Bunu yarı yarıya bölelim. Yani o da 2150 gibi, 2200 evet, gibi bir rakama denk düşüyor. Yoksulluk sınırının çok çok
tabii,
altında.
Yoksulluk sınırı, açlık sınırı 2875 lira. Evet. Tabii çok haklısınız.
Aynı, evet, sınırında aynı.
Peki.
Evet.
Peki efendim, çok teşekkürler katıldığınız
ben
için.
Ben çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler.
Sağ olun.
Tekrar görüşmek dileğiyle.
Teşekkürler, sağ olun. Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kavlan Yeşil'le konuştuk. Cumhurbaşkanı memur maaşlarının, en düşük memur maaşının 5.000 liranın üzerine çıktığını söyledi. 4.200 lira civarında olduğunu, eline geçen maaşın biraz önce yayında anlamış olduk. Emekli maaşı da bunun yarısı, 2.200 lira da o. Açlık sınırının 2.875 lira olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla emeklilerin tamamen açlık sınırının altında yaşadığı, memurların da, yani işe yeni başlamış olan memurların da açlık sınırının biraz üzerinde bir parayla hayatlarını idame ettirmek zorunda kaldıklarını böylece anlamış oluyoruz bugün itibariyle. Şimdi İstanbul'un taksi meselesine bakacağız. 1990 yıllarında 7 milyon olan İstanbul 17 milyona gelmiş ama taksi sayısı yerinde sayıyor. Ve dün 8. kez Büyükşehir Belediyesi UKOME'ye getirilen önerge yine UKOME'deki kamu ağırlığı sayesinde 16'ya 11'lik denge sayesinde reddedildi. Ve sonucun ne olacağı herkes tarafından merak ediliyor. Çünkü İstanbul'da şu anda hemen hemen 10 kişiden 5'inin her gün taksilerle ilgili şikayetleri ulaşıyor. Bu yoğun şikayete rağmen mesele çözülemiyor. Nasıl çözülecek diye soracağız ya da çözüm yolu var mıdır diye soracağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir şu anda telefon attığımızda. Orhan Bey hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler. Önce sizi kutluyorum mecliste yaptığınız konuşmada. Ahmet Aksu'ya verdiğiniz yanıtla aslında, yani hani taksiciler odası başkanının aracına ceza yazıldığını ve farklı fiyatlandırma dolayısıyla ve çıkıp bu işte sizin ne çıkarınız var diye sorma cüretini falan göstermesi de ayrıca ayıplanacak bir şey. O konuda yaptığınız o girişimden dolayı kutluyorum sizi. Yani bir defa hakkı teslim ettiniz.
Teşekkür ederim. O çok tabii hoş olmadı yani çıkarınız var demek.
Evet.
Hani doğrudan insan hiç hoş olmadı ama
aynen,
alıştık artık.
Peki şimdi bize durumu en başından bir özetleyin. Ne olacak bundan sonra? Bundan sonra bir çözüm yolu var mı? Yani 8 kez oldu. 8, 18, 28 kez mi gelecek? Ne olacak? Ne yapacağız?
Gelecek tabii ki.
Tabii.
Şimdi orada da söyledim. Bu taksi sorununun iki ayağı var. Birincisi sayı sorunu. Sayı yetersiz. İkincisi de kalite sorunu.
Tabii.
Nitelik sorunu. Dolayısıyla biz bu ikisini birden düzeltmeye çalışıyoruz. Düzeltmenin yolu da kurumsallaşmaktan geçiyor ve sayısını arttırmaktan geçiyor. Dolayısıyla eninde sonunda bu artacak diye düşünüyorum. Diğer İstanbul'a benzeyen büyük metropollere baktığımızda da durum 3 aşağı 5 yukarı aynı. Örneğin İstanbul'da biraz önce siz de bahsettiniz, taksi sayısı sınırlı.
Evet.
Ağzı kıstığınız zaman işte bu tip olumsuzlukların
tabii
ortaya çıkmaması mümkün değil. Mümkün değil. İşte İstanbul'da şu anda 890 kişiye bir taksi düşüyor. Benzer metropollerden işte Paris'te 366 kişiye bir taksi düşer.
Evet.
Singapur'da 207 kişiye bir taksi. Londra'da 442 kişiye bir taksi düşer. Dolayısıyla sayı az. Ama asıl da önemlisi buradaki nitelik sorunu ve özlük hakları. Çalışan esnafın, şoförün, emekçilerin özlük hakları da çok önemli.
Evet.
Bu sistem maalesef yanlış kurulmuş ve bireysel işletmeler halinde ve plaka sahibinin bütün gücü elinde tuttuğu bir sistem halinde çalışıyor. Yani plaka sahibi, bakın yaptığımız şeyler, o araştırmalar ortalama olarak taksiye ödediğiniz ücretin %38'inin plaka sahibinin eline geçtiğini gösteriyor. Yani plaka sahibi plakasını bir galeriye kiralıyor sistemde. galeri ikinci bir kiracıya kiralıyor. İkinci kiracı iki tane şoförle anlaşıp aracı çalıştırıyor. Dolayısıyla hiç emek vermeden sadece plaka sahibi ya da aracı olduğu için bu şeyden nemalanan önemli bir kesim var. Ve toplam cironun %42'si bu kesimin eline gidiyor.
Evet.
%21 yakıt, yani topladığınız zaman sizin taksiye ödediğiniz ücretin %63'ü bu 3 tane unsura gidiyor.
Evet.
Geriye kalanın içerisinden çalışan şoför, günlük yevmiye ile çalışan şoför şeyi yatıracak, yevmiyesini verecek.
Tabii.
Bu arada işte bunun içerisinde durak kirası ödeyecek.
Evet.
Kendi sosyal sigortalar primini yatıracak, aracı yıkatacak.
Amortismanını ödeyecek. Evet.
Evet, iki şoför diye düşündüğünüz zaman eline geçen %13.
Yeah.
Dolayısıyla tabii hepsini tenzih ederek söylüyorum. Düzgün çalışan, dürüst esnafımız elbette sayıları çok fazla.
Elbette.
Ama bazı esnafımız da ister istemez bu şeyin karşısında bu
mecbur kalıyor.
Yaratıyorlar. Evet, evet, evine ekmek götürmek için bu şeyi yaratıyorlar maalesef.
Evet.
Dolayısıyla bizim asıl amacımız tabii ki sayıyı arttırmak ama kamunun elinde olan bu yeni 5000 diye yola çıkmıştık ve 5000 olduğuna inanıyoruz. Bizden önce yapılan çalışmalar da zaten 5000 taksi ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bu taksilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde kalması amacındayız. Yani bu yeni çıkacak taksiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin olacak. Yani 16 milyon İstanbullunun olacak. Bunun
tabii
getireceği fayda ne? Bunun getireceği fayda biraz önce söylediğim plaka sahibinin, galerinin, kiracının eline geçen %42'lik ciro da sistemin içerisinde şey olacak. Çalışanlara, emek verenlere ya da kalitenin yükseltilmesi için harcanacak. Dolayısıyla özlük hakları belli. İnsani saatlerde çalışan, İşte geceliğin sokak köşelerinde uyuyarak müşteri beklemeyen bir esnaf yaratmaya çalışıyoruz.
Tabii.
Ve bu örnek olacak diye de düşünüyoruz. Yani bu hizmeti kalitesini yükselttiğiniz zaman diğer şeylerde, taksilerde kurumsallaşarak buna benzer hale gelecek diye düşünüyoruz ki bütün dünyada da bu böyle olmuş.
Evet. Yani umarız çözülür diye düşünüyoruz. Bir defa getirmek istediğiniz model son derece çağdaş ve toplum yararına bir model. Yani
kesinlikle,
hem
kesinlikle
halkın yararına hem de esnafın, yani şoför esnafının
kesinlikle
yararına. Şoförler bu işin farkında, biliyorlar ama onların yapabilecekleri şey yok. Çünkü sonuçta bir patronu var. Patronuna karşı gidip
doğru
herhangi bir eylem yapamaz. Taksi kontağını kapatamaz. Yani yapacakları şey çok sınırlı. Burada meselenin yargıya taşınarak, yargının işte adil bir karar vermesinden başka bir beklentimiz olamaz herhalde. Başka bir umudumuz yok. Var mı sizin?
Yani şöyle, bu şikayetler gittikçe artıyor ve
evet
çeşitleniyor. Daha da ilginç, çeşitleniyor. Bize gelen şikayetler gün geçtikçe artıyor. Basında da, yazılı sözlü basında da izliyoruz bunları. Ben sonunda doğru yolun bulunacağını ve bu işe evet deneceğine inanıyorum açıkçası. Söylediğiniz gibi 40.287 bize kayıtlı taksi şoförü var.
Evet.
40.287 esnaf var. Biz de birebir konuştuklarında aynı şikayetleri dile getiriyorlar.
Tabii.
Ama kamuoyu önünde ne yazık ki
maalesef
dile getiremiyorlar. Çünkü konuşursak şeyden, işimizden oluruz. Patron
evet
bir daha arabasını bize kiraya vermez diyen bir sürü arkadaşımız var. Dolayısıyla
evet
ben bu şeyin doğru yolun bulunacağını, eninde sonunda bu sistemin geleceğine inanıyorum ki zaten dediğim gibi dünyadaki iyi örnekler, bütün dünyadaki örnekleri de inceledik.
Evet.
Bu şekilde düzelen örnekler çok fazla. Dubai bunların başında geliyor. Aynı bizimki gibi bireysellik varken kurumsallaşıyorlar ve taksi hizmeti yükseliyor. Her yerde söylüyorum, 17.395 bireysel taksi varsa 17.395 kural var ne yazık ki.
Evet.
Kısa mesafeye gitmeme, uzun yoldan dolaştırma, bagaj parası isteme, aracın içinde kaba davranış, hepsinin maalesef
tabii
şeyler, şikayetleri
tabii
geliyor. Ama kurumsallaştığı zaman bu ortadan kalkacak diye düşünüyoruz.
Umarız, umarız. Biz de bunu bekliyoruz. Bu konudaki uğraşınızdan dolayı da sizi kutluyoruz. Hem
çok
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Cumhuriyet Halk Partili ve İYİ Partili üyelerini maalesef. Diğerlerini kutlayamıyorum. Eğer yaparlarsa onları da kutlarız günün birinde. Çok teşekkürler Orhan Bey.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir'le konuştuk. Taksi meselesini eninde sonunda çözülecek diyor. Kurumsal bir yapıya dönüştüğü takdirde hem şoförler daha fazla para kazanacaklar, hayatlarını daha iyi yaşayabilecekler, hem de halk daha az şikayet eder hale gelecek ve bir memnuniyet, karşılıklı memnuniyet ortaya çıkacak. Bunun için elimizden geleni yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. Umarız bir gün gerçekleşir dedi. Şimdi biraz önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na bir plaket hazırlamıştık ya, onu geri alıyoruz, plaketi vermiyoruz. Çünkü Ahmet Başer yazdı. Ben de yayın sırasında bakanlığın metnini okudum. Dolayısıyla düz metini okuyunca öyle çıkıyor. Hesabı yapmış Ahmet Bey. Diyor ki ayda 5 gün çalışırsa 450 günde biter diyor. Dolayısıyla 900 gün değil 450 güne düşürmüşler. Yani yarıya düşürmüşler. Orada bakanlığın, Ulaştırma Altyapı Bakanı'nın söylediği gibi 75 gün değil. Yani 75 gün toplam iş günü, toplam çalışma gününden bahsediyor. Ama ayda 5 gün çalışırsanız bu 450 güne tekabül eder. O da diğer sürenin sadece yarısı anlamına geliyor. Plaketi geri alıyoruz. Evet, göndermiyoruz. Eğer yaparsa göndeririz tabii biz. Plaket kurban olsun, feda olsun. Yeter ki yapsın. Bizden hiçbir şey esirgenmez. Biz kimseden bir şey esirgemeyiz, öyle söyleyeyim daha düzgün olanı. Cumhuriyet Halk Partili ve İyi Partili belediye meclis üyeleri ve başkanın temsil ettiği Samsun'un Atakum ilçesi şu anda bir icra ile boğuşuyor. Atakum'un haczedilemez, yani belediye yasalarına göre haczedilemez olan mal varlıklarına haciz kararı geldi. Belediye de buna karşı yargı yolunu kullandı. Haciz kaldırıldı fakat mahkeme kararının yerine getirmesi için biraz zamana ihtiyaç var. Bu yüzden de belediye şu anda ödeme yapamaz durumda. Samsun Altınkum Belediyesi'nin sınırları içinde yaşayanlara hatırlatalım. Orada belediyenin suçu yok. Eğer yarın öbür gün bir hizmet aksaması görürseniz biliniz ki sebebi oradaki AK Partili ve MHP'li üyelerin girişimleri. Cristiano Ronaldo yeni takımını belirledi. Cristiano Ronaldo Manchester City ile anlaşmaya vardı ve önümüzdeki günlerde İngiltere'ye giderek formasını giyecek. Daha önce Paris Saint Germain'e gideceği söyleniyordu. Paris Saint Germain'e gitmiş olsaydı ileri dörtlüde müthiş bir kadro olacaktı. Messi, Neymar, Mbappe ve Ronaldo diye giden bir takım olacaktı. Şu anda Manchester City çok iyi bir oyuncu kazandı. Benim kişisel görüşüm Ronaldo Messi'ye göre çok daha iyi, çok daha ahlaklı ve çok daha karakter sahibi bir oyuncu. O yüzden kendisini zaman zaman haberlerimize konu ediyoruz. Enes Batur, Yusuf Aktaş, Başak Karahan gibi fenomenler var biliyorsunuz. Sosyal medya fenomenleri. Hepsinin adını sayalım. Hepsi ifadeye gitti. Neden gittiklerini de söyleyeceğim. Enes Batur, Yusuf Aktaş, Başak Karahan, Kemal Can Parlak, Ferit Karakaya, Cantu Özsoy, Pelin Baymazoğlu, Ahmet Sonuç, Taner Yeşildağ'ın da aralarında bulunduğu 15 sosyal medya fenomeni ifade vermeye çağrılmışlar. Haklarında başlatılan adli soruşturma. Neden? Bazı hesaplar oluşturarak kendilerine çıkar sağladıkları kura çekiliş yaparak müşteri avladıkları ortaya çıkmış. Tabii müşteri avlamalarına müsaade ederdi bu devlet. Onların bu müşteri avlama sonucu vergi vermemelerinden dolayı buraya çağırıyor. Gelin bakalım şu paranın hesabını verin diyorlar. Genco Erkal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten dolayı yargılanıyor biliyorsunuz. İfade verdi geçtiğimiz günlerde. Ve 4 yıla kadar hapsi isteniyor. Bozcaada'da bir konseri var, daha doğrusu bir etkinliğe katılması gerekiyordu Şevket Çoruh'la birlikte. Birdenbire ansızın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu şöyle bir karar verdi. Bozcaada'daki bu kalede etkinlik yapılamaz çünkü antik eser zarar görüyor. Oysa 100 yıldır yapılıyor orada. 100 yıldır, 100 yıldır üzüm şenlikleri, şarap şenlikleri, bostan şenlikleri, her şey yapılıyor. Ansızın birdenbire Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu'nun aklına orayı korumak geldi. Ne zaman? Genco Erkal ve Şevket Çoruh'un etkinliği öncesinde yasaklama kararı aldılar. Onlar da dediler ki orada yapmayız, başka yerde yaparız. Evet, bence de gidin başka yerde yapın. Ne Şam'ın şekeri, ne Arap'ın yüzü. Etnik ayrımcı bir söz gibi kullanıyorsam kusura bakmayın ama öyle bir deyim var. Dolayısıyla ya da ne derler, iti göreceğine çalıyı dolaş derler. Tamam, bu daha doğru oldu. Tamam. Burada da kamu otoritesine bir değişik gönderme oldu. O da kötü oldu ama daha iyisini bulamıyorum. Daha iyisini bulursam söylerim, merak etmeyin. Ermenistan parlamentosunda iki günde üçüncü defa kavga çıktı. Nikol Paşinyan yeni başbakan, yani tekrar seçildi. Yenilgiye rağmen, Azerbaycan'a yenilgisine rağmen seçildi. Yalancı popülist dediler muhalefet liderleri ve onun üzerine ortalık karıştı. Bayağı ciddi bir arbede ortaya çıktı. Bu görüntüleri izledim. Tayvan'da çip üretimi yapan, dünyanın en büyüğü bu arada, dünyada en fazla çip üretimi yapan şirket bu. Tayvan Semiconductor Manufacturing şirketi diye bir şirket var. Çip fiyatlarına %20'ye yakın bir zam yaptı. Bu zam dolayısıyla da otomobilden beyaz eşyaya, laptoptan bilgisayara, cep telefonuna kadar her şeye zam gelmesi kaçınılmaz. Çip üretimiyle ilgili küçük bir şey paylaşacağım sizinle. Çip krizi ortaya çıkınca Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu büyük devlet, güçlü devlet, dünya devleti, biz de çip üretebilir miyiz diye geçen sene toplantı yaptı İstanbul Sanayi Odası'nda. Bakın, yani 40 yıldır dünyanın gündeminde olan bir şeyi biz geçen yıl üretmek üzere bir araya geldik. Acaba yapabilir miyiz diye sivil toplum örgütleri bir araya geldiler. Kendi aralarında konuştular. Evet, yapabiliriz dediler. Şu anda çip üretimine karar verseler 5 sene sonra yaparlar. Ayrıca onu da belirtelim. Bugüne kadar neden yapmamışlar? Vallahi bilmiyoruz, yapmamışlar işte. Yapmadıkları için de biz bugün bu durumdayız. Çip üretimi dolayısıyla hem otomobil üretimi aksıyor, hem bilgisayar üretimi, hem elektronik malzeme üretiminde aksamalar, gerilemeler var. Bitirdik. Plaketi geri aldık değil mi? İsmail Bey'den, Adil İsmail, Kara İsmailoğlu Bey'den geri aldık. Bize yalan söylemiş. 75 gün diyor. Bak, açıklamayı, yani hakikaten kaleme alınan açıklamaya bakıyorsunuz. Ya bu insan biraz insaflı olur yani, değil mi? Normal. Şöyle diyeceksin. Ayda 5 gün çalışmak koşuluyla toplam 75 iş gününde bu işi bitireceğiz. Ayda 5 gün çalıştığımız takdirde 450 güne tekabül ediyor. Firmanın ya da konsorsiyumun 900 gününü yarıya indirdik deseniz vallahi yine plaketi göndeririz. Ama öyle demiyorsunuz. Lafı dolandırıyorsunuz. Karnınızdan konuşuyorsunuz. Daha ötesini söylemiyorum. Yalan söylüyorsunuz demeyeceğim ama yani bizi aldatıyorsunuz. Ondan sonra da bizden plaket bekliyorsunuz. Size plaket yok. Göndermiyoruz. Biz o plaketi alır odamıza koyarız. Üstüne de kendi adımızı yazarız. Sizin adınızın üstüne kazırız kendi adımızı. Bitirdik haftayı da, programı da. Bu programı kumanda masasında Onur Er, editör masasında Doruk Urgancı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Abba'ya tekrar hoş geldin diyoruz. Abba uzun bir aradan sonra 5 parçadan oluşan bir albümle müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Eski parçalardan biriyle size veda ediyoruz. Hepinize çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Lütfen umudunuzu hiç kaybetmeyin. Her zaman bir umut ışığı vardır. Bu umut ışığına doğru sadece yürüyün, yürüyüşünüzü sürdürün. O kadar, başka bir şey yapmanıza gerek yok. Ekstra bir çaba göstermeniz bile gerekmez. Abba söylüyor. Fernando.
Can you hear the drums, Fernando? I remember long ago. Close now, Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternally. I was so afraid, Fernando. We were young and full of life, and none of us prepared to die. And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannons almost made me cry.
years I haven't seen a rifle in your hand. Can you hear the drums, Fernando? Do you still recall the fateful night we crossed the Rio Grande? I can see it in your eyes, how proud you were to fight for freedom.
Ali Çağatay'la Seyir Hali sona erdi.